Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 İsven 1399, Hicri Gameri 16 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 28 Şubat 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, din ile ilgili sorular ve cevaplar, dinleyicilerle baş başa ve yaşam anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Cihangir'i yaptırımları kaldırması için stratejik eylem kanununa vurgu yaptı. Takdiravancı Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin kolay yolu taahhütlerini yerine getirmektir dedi. Zarif, İran'ın Irak'ın huzur ve istikrarını istediğini söyledi. Asker bir yetkili Irak'taki Amerikan üssüne saldırıda yüzlerce Amerikan askerinin ölmüş olabileceğini dile getirdi. Suriye, Amerika'nın saldırılarının Birleşmiş Milletler bildirilerini ihlal ettiğini bildirdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasasının kesin ve kararlı bir şekilde uygulanarak düşmanların bir bahanesinin de böylece ellerinden alındığını söyledi. Yerine göre Cihangir'i dün yaptığı açıklamada parlamentonun ek protokol kararına uygulanan yaptırımları kaldırmak için stratejik eylemin dikkatli ve ihtiyatlı uygulanmasının düşmanların bahanelerini ellerinden aldığını, bunun aynı zamanda İran'ın onurunu koruduğunu söyledi. İshak Cihangir, Irakçı İsrail, Suudi ve Amerika'nın İran karşısında yenilgiye uğradıklarını belirtti. Cihangir'i tüm azami baskıya rağmen halk direndi ve İran çok güçlü bir konuma geldi. Ancak eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve yaptırım ekibi ise tarihin kara sayfasına geçti dedi. Amerika'nın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı ve kanunsuz bir şekilde çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları daha da ağırlaştırmış şekliyle uygulamasına İran tam kararlı bir şekilde direniş göstermiştir. Bu arada nükleer anlaşmadan İran'ın iktisadi çıkarlarını garanti eden Avrupa ise uygulamada tamamen Amerika'nın paralelinde gitmiştir. Bunun ardından İran İslami Danışma Meclisi de yaptırımları kaldıran bir yasa çıkardı ve hükümeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sınırlandırmaya ve yaptırımlar devam ederse Amerika yaptırımları altındaki yükümlülüklerini azaltmak için ek adımlar atmaya mecbur etti.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi, mevcut Amerikan yönetiminin Birleşmiş Milletler'in 2231 sayılı bildirisini ve nükleer anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiğini belirterek Amerika'dan nükleer anlaşmaya dönmesini istedi. Mecid Tahterevanchi, El Cezire kanalına verdiği demeçte Amerika'nın nükleer anlaşmadan kanunsuz bir şekilde çekildiğini hatırlatarak, Biden hükümeti Amerika'nın nükleer anlaşmaya döneceğini birkaç kez açıkladı. Ancak bu zamana kadar Biden yönetiminin bu konuda olumlu attığını görmedik. Amerika nükleer bir anlaşmadan yana değil dedi. Tahterevanchi, bize göre Amerika'nın 2231 sayılı Birleşmiş Milletler bildirisindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye karar vermesi gerekiyor derken, müzakerelerin bir planı ve gündemi olması ve baştan sona net olması gerektiğini de sözlerine ekledi. İran'ın gerilimi tırmandırmamak için attığı adımlara da temas eden Tahterevanchi, bu gerilimleri ve provokatif eylemleri başlatan Trump yönetimi sırasında bile İran'ın gerilimi tırmandırmakta meşgul olmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, son zamanlarda Irak'ta İran-Irak ilişkilerini bozmak ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını baltalamak için tasarlanan bazı saldırı ve olayların şüphe uyandırıcı olduğunu belirtti. Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Zarif, İran ve Irak arasındaki siyasi, ekonomik ve sınır ötesi ticaretin çeşitli yönlerini değerlendirdi. Amerika'nın Irak-Suriye sınırındaki Iraklı güçlere tehlikeli saldırısını kınayan Zarif, yasa dışı saldırıları ülkenin egemenliğine aykırı olarak nitelendirdi. Irak'ta İran-Irak ilişkilerini bozmak ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını baltalamak için tasarlanan bazı saldırı ve olayların şüphe uyandırıcı olduğunu ifade eden Zarif, Irak hükümetinin bu olayların faillerini bulması gerektiğini vurguluyoruz diye konuştu. Temerçin sınır kapısında İran akaryakıt tankerleri için ortaya çıkan sorunlara değinen Zarif, iki ülke arasındaki tanker trafiği sorunlarının Iraklı yetkililerin yardımıyla çözüleceğini umduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesine yardımcı olmak için Şelemçe-Basra demir yolunun yapımına başlanması ve tamamlanması çağrısında bulunan Zarif, iki ülkenin ilgili yetkililerine demir yolunu bir an önce hayata geçirmek için hızlı hareket etmeye çağırdı. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada iki tarafın ilişkilerin kapsamlı bir şekilde genişletilmesi için çalışması gerektiğini altına çizerek Bağdat'ın ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi, Tahran ve Erbil arasında ilişkileri çok iyi olarak niteledi ve Irak-Kürt bölgesinin IŞİD'e karşı savaştaki rolünün önemli olduğunu söyledi. İran'ın Irak Büyükelçisi İreç Mescidi, Rodova kanalına dün gece verdiği röportajda Irak-Kürt bölgesi ve peşmerge güçlerinin IŞİD ile mücadelede önemli bir rol oynadığını söyleyerek, İran'ın Irak-Kürt bölgesine yönelik tehdit iddialarını yalanladı ve Tahran ile Erbil arasında ilişkilerin soğuk olmadığını, aksine çok iyi olduğunu söyledi. İran Büyükelçisi, İran'ın Irak, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt ile diğer herhangi bir bölge ve ülkenin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandığını söyledi. İran Büyükelçisi Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani'nin İran'ın yakın dostları arasında olduğunu da belirterek, Irak-Kürt bölgesiyle Iraklı Şiiler arasında her türlü işbirliği ve ittifakın yapıcı bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.
CENTCOM olarak bilinen Batı Asya bölgesindeki Amerikan terör güçlerinin komutanlığı başkanı, İran'ın füze müdahalesi sırasında Amerika'nın Irak'taki Ayn el-Esed üssündeki terörist askerlerden 150 kadarının ölmüş olabileceğini söyledi. İran'ın dün CBS News'a dayanarak verdiği habere göre, Batı Asya bölgesindeki Amerikan terörist güçlerinin merkez komutanlığı başkanı Kenneth Frank McKenzie, İran'ın geçen yıl Amerika'nın terör eylemine füze misillemesi hakkında yaptığı açıklamada, Amerika üssü boşaltmasaydı Amerika'nın 150 askerine ek olarak 20 ila 30 uçak kaybedebileceğini bildirdi. Ayn el-Esed üssündeki askerlerin çoğu İran'ın füze müdahalesi sırasında çok büyük korku duyduklarını itiraf ettiler. Amerika kaynaklarına göre İran'ın füze saldırılarının ardından 100'den fazla Amerikan askeri beyin travması geçirdi. İran Devrim Muhafızları 8 Ocak 2020 Çarşamba sabahı Amerikan hükümetinin İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye düzenlenen terörist saldırıya misilleme olarak Irak'ta Amerikan Ayni Esed üssüne füze saldırısı düzenlemişti.
Irak'ta direniş grupları yayınladıkları ortak açıklamada Cuma sabahı Haşişabi mevzilerine yönelik Amerikan saldırısını kınarlarken bu saldırının Amerika'ya bedelinin çok ağır olacağını bildirdiler. Fars Haber Ajansı'na göre Irak Direniş Koordinasyonları Komitesi dün gece yayınladığı bildirdi. Amerika'nın bu tür eylemleri son olmayacak ve tekrarlanacak ancak bunun Amerika'ya pahalıya mal olacağında şüphe yok denildi. Bildirdi, Irak hükümetinin işgal güçlerinin veya Irak'ı kendi topraklarından işgal eden ülkelerin eylemleri hakkındaki tutumunu netleştirmek için çok az fırsatı var denildi. Irak direniş grupları ayrıca Irak hükümetini Haşişabi güçlerine düzenlenen saldırıda işgalcilerle işbirliği yapan şahsiyetler ve yetkililer hakkında tam, açık ve yeterli bilgi ve açıklamalar sunmaya çağırdı. Amerika'nın cinayetlerine uygun bir tepkiyi vurgulayan direniş grupları, ihmalin devam etmesinin herkesi korkunç sonuçları olan bir duruma götüreceği konusunda da uyarıda bulundu. Amerikan Savunma Bakanlığı Cuma sabahı Amerikan ordusunun Amerikan Başkanı Biden'ın emriyle Suriye'nin doğusundaki direniş gruplarına ait mevzileri bombaladığını duyurmuştu.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını üstlenmeye ve Amerika'nın Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurmak ve tekrarını önlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderdiği mektupta, Washington'un uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler misakinin ihlal ettiğini Amerikan savaş uçaklarını değil huzurda Suriye-Irak ortak sınırı yakınında önceki günde bazı mevkilerinin bombaladığını belirtti. Bakanlık bu saldırganlığın Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak üstlendiği rolle çeliştiğine dikkat çekti. Bakanlık bu saldırganlığın bölgedeki durumu tırmandıracak sonuçlara yol açacağını belirterek yeni Amerikan yönetiminin uluslararası meşruiyete, uluslararası hukuka ve ilgili hükümlere uyması beklenen politikalarının da olumsuz bir göstergesi olduğunu belirtti. Bakanlık bir kez daha Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesinde sorumluluklarını üstlenmeye ve daimi bir üyenin egemen bir devlete ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesine karşı saldırılarını ve suçlarını sürdürmesini durdurmaya, kaosu ve altyapıda yıkıma yol açacak bu agresif politikaların tekrarı silahlı terör örgütlerinin doğrudan çıkarını olup bölgede ve dünyada gerginliğin artmasına neden olacağını vurguladı.
İran'ın güneyindeki Hormuzgan eyaleti Liman ve Denizcilik Genel Müdürü, Fars Körfezi petrol limanının faaliyetlerinin bir önceki yıla göre önemli düzeyde artış kaydettiğini söyledi. Muhammed Kereci, bu yılın başından bu yana 27 milyon 366 bin ton yük ihraç edildi. Bu rakam Fars Körfezi Petrol Limanı'nın geçen yılın aynı dönemine göre faaliyetlerinin %9 daha arttığını gösteriyor, dedi. Kereci ayrıca bu petrol limanının benzin sektöründe 5 milyon 800 bin ton, yakıt ikmali alanında 60 bin ton kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Fars Körfezi Petrol Limanı, Şehit Recai Limanı'nda ekonomik bölgede petrol özel iktisadi bölgesidir. Şehit Recai Limanı, Gışm Adası ve Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde, Bender Abbas'ın 23 kilometre batısında yer almakta ve neredeyse İran'ın denizcilik ticaretinin yarısı bu bölgeden yapılmaktadır.
İran Cumhurbaşkanı, Bilim ve Teknoloji'den sorumlu başkan yardımcısının huzurunda İranlı araştırmacıların nanoteknoloji alanındaki 57 ürünü göreceğe çıktı. İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Soren Settari açılış töreninde uygulamalı nanoteknoloji merkezinin açılışını yaptı. Bu doğrultuda İran Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Teşkilatı bünyesinde geliştirme, üretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere uygulamalı nanoteknoloji sanayileşme merkezi bilgiye dayalı firmaların kurulması sağlanmıştır.
Medya kaynakları Libya'daki Milli Birlik Hükümeti'ne Türk askeri desteğinin devam ettiğini ve 3 Türk askeri kargo uçağının Ulusal Milli Birlik Hükümeti'nin üstlerine indiğini bildirdi. Libya Geçici Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Eddebibe'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti'nin üstlerine 3 Türk askeri uçağının indiği bildirildi. Debibe, Türkiye ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki denizcilik anlaşmasını devam ettiğini de söyledi. Libya, Amerika'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin ve bölgenin müdahalesiyle devrik diktatör Gaddafi rejiminin devrilmesine yol açan 2011 devriminden bu yana şiddet ve istikrarsızlık içinde kaldı.
Türkiye'de son 24 saatte 125.716 COVID-19 testi yapıldı. 9.193 kişinin testi pozitif çıktı. 71 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Ağır hasta 1187 oldu. 8.938 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.565.723'e yükseldi.
Öte yandan Rusya tarafından geliştirilen Sputnik 7 aşısının İngiltere ve Güney Afrika'da mutasyona uğrayan yeni COVID-19 varyantlarına karşı da etkili olduğu açıklandı. Rusya tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen ancak Batı ülkeler tarafından pek rağbet görmeyen Sputnik 7 aşısının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış yeni koronavirüs türleri içinde etkili olduğu açıklandı. Aşıyı geliştiren Rusya Galamea Ulusal Salgın Hastalık ve Mikrobiyoloji Merkezi'ne yapılan açıklamada vektörel bazı aşıların virüsle mücadelede daha etkin bir konumda olduğu belirtilerek Sputnik 7'nin yapılan testlerde hem İngiltere hem de Güney Afrika'da görülen yeni koronavirüs varyantlarına karşı da etkili olduğu bildirildi.
Suudi koalisyonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir füze saldırısının düzenlendiğini ve etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Suudi Arabistan medyasından El Arabiye kanalı dün gece koalisyon güçlerinden alıntı yaptığı haberde şehre yapılan bir füze saldırısının önlendiğini bildirdi. Koalisyon sözcüsü Türkiye el-Maliki, Yemen Ensarullah hareketini bu saldırıdan sorumlu tutarken füzenin hedefi vurmadan önce imha edildiğini iddia etti. Suudi Arabistan haberin yayınlanmasına dakikalar kala füzeyi durdurduğunu iddia ederken Twitter kullanıcıları Riyad'da patlama sesinin duyulduğunu bildirdiler.
Uluslararası Yardım Örgütü Oxfam İngiltere'ye Suudi Arabistan'a silah satışlarının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Uluslararası Yardım Örgütü dün yaptığı açıklamada Amerikan hükümetinin Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürmesinde Veliaht Muhammed Bin Selman'ın açık rolünün olduğunu bildirmesi ve Amerika'nın Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararına temasla İngiliz hükümetinin de Suudilere silah satmayı durdurması gerektiğini bildirdi. Ve son haberimiz.
Terör rejimi İsrail'in işgalindeki Filistin topraklarında Başbakan Netanyahu karşıtı İsrailliler Netanyahu aleyhindeki gösterilerin 36. haftasında yine bir araya geldiler. Fars Haber Ajansı'na göre göstericiler, ırkçı rejim İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işgal altındaki Kudüs'teki ikametgahı önünde protesto gösterileri düzenledi. İşgal altındaki Filistinliler gösteri sırasında Netanyahu aleyhinde sloganlar attılar. İşgal altındaki topraklar son aylarda Netanyahu'nun yolsuzluğuna karşı sık sık protestolar ve koronavirüsüne karşı zayıf performansına tanık oluyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika'nın direniş karşıtı hareketliliğine tepki başlığını taşıyor. Amerikan savaş uçakları Washington'un saldırganlık siyaseti çerçevesinin devamında Suriye'nin doğusundaki bazı bölgeleri bombaladı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Perşembe günü yayınladığı bildirdi. Amerikan ordusu savaş uçaklarının Amerikan Başkanı Joe Biden'ın talimatı ile Suriye'nin doğusundaki direniş gruplarının mevzilerini ve bulunduğu noktaları bombaladığını duyurdu. Amerika, Suriye ve Irak sınırında bulunan direniş grupları mevzilerine yönelik saldırılarının Irak'ın Erbil Havalimanı, Amerikan üstüne yapılan saldırıya cevaben gerçekleştirildiğini ve misilleme olduğunu iddia ediyor. Amerika bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı grupları bu saldırılardan sorumlu tutuyor. Buna rağmen kanıtlar ve belgeler Erbil Havalimanı Amerikan üstüne yapılan saldırının da Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine yapılan saldırı gibi tereddüt uyandırıcı olduğu ve Amerika'nın Irak parlamentosunun Amerikan güçlerinin sınır dışı edilmesi yönündeki kararını göz ardı ederek bu ülkedeki varlığını sürdürmek için bahane peşinde olduğunu gösteriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Amerika'nın Suriye'ye yönelik yasa dışı ve saldırganlığa dayalı saldırılarını kınayarak Amerika'nın yeni hükümetinin bu girişimini Suriye toprak bütünlüğünün ve hakimiyetinin ayrıca uluslararası kuralların ihlali olduğunu bildirerek bu girişimin bölgede daha fazla istikrarsızlığa ve askeri çatışmaya yol açacağını ve çatışmaları şiddetlendireceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın Suriye'deki yasa dışı üslerinde terörist güçlerin eğitildiğine de değinerek Amerika'nın bu güçleri araçsal olarak kullandığını belirterek şu açıklamada bulundu. Amerikan güçleri son yıllarda yasa dışı bir şekilde Suriye'ye girmiş ve bu ülkenin bazı bölgelerini işgal ederek petrol dahil doğal kaynaklarını çalıp Suriye halkının doğal haklarını ihlal etmiştir. Amerika ve Siyonist rejim İsrail şimdiye kadar birkaç kez Suriye, Irak ve Lübnan'da direniş güçlerinin mevzilerini, hatta askeri açıdan değer taşımayan mevzilerini bile hedef almıştır. Bu saldırganlığa dayalı girişimin gerçekleşmesine rağmen birçok siyasi çevre, Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın Trump'tan farklı da siyasetler uygulamasını beklediği sırada geldiği görüşündüler. Bu çevreler Biden'ın gerilim ve çatışmalardan uzak durmak istediğini düşünüyorlardı. Zaten Trump'ın seçimlerdeki yenilgisinin sebeplerinden biri de bölgeye yönelik bu karman çorman siyasetleriydi. Bu noktadan yola çıkarak görünen o ki Amerika aldatıcı girişimlerde bulunarak İran'ı müzakere masasına davet etmektedir. Amerika tarafından önerilen bu tekrarlanan müzakere senaryosu aslında Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan bir süreçtir. Trump'ın tutumları ve onun ardından Joe Biden'ın açıklamaları da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bu açıklamaların ortak yanı bu meselenin çözülmesi için bahane uydurmaktır. Ancak Amerika'nın doğal olarak Siyonist rejime bağlı olması yüzünden Amerikan başkanının bölgedeki Amerikan tavrını değiştirmek için pek meyilli olmadığı söylenebilir. Uluslararası meseleler uzmanı Hasan Hanizade bu hususta şöyle diyor. Amerikan Başkanı Trump ve Pompeo ve de John Bolton'dan oluşan takımı son 3 yılda başvurduğu girişimleriyle İran ve Amerika'nın bölgesel meseleler, küresel meseleler ve ikili meseleler gibi farklı alanlarda müzakere masasına oturmalarını engellediler. Bu bağlamda Amerika nükleer anlaşmadan çekildi, yaptırımları arttırdı ve İran petrolünün ihracatını engelledi. Buna esasen şöyle bir değerlendirme yapmaktan mümkündür. Amerika, İran'a yönelik iyi niyete dayalı pratik bir adım atmazsa İki taraf arasında her türlü müzakerenin düzenlenmesi ihtimali de yoktur. Biden'ın müzakere savı ise başka bir ifadeyle maksimum ekonomik ve güvenlik baskısından ibarettir. Amerika bu yaklaşım çerçevesinde tek taraflı olarak sırf kendi çıkarlarını temin etmek istiyor. Doğal olarak müzakerelerin başlaması için yaptırımların tam olarak kaldırması ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve yapılan yanlışların tekrar edilmemesi için uygun mekanizmaların kararlaştırılması gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Bin Salman ve Kaşıkçı kabus etrafında. Amerika hükümeti Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gizli bilgiler ve belgeleri paylaşarak bu cinayetin sorumlusunun Suudi veliahtı Muhammed Bin Salman olduğunu belirttiler. Şimdi Amerika makamlarının Muhammed Bin Salman ile görüşmeyeceklerini bildirmelerinden yola çıkarak bu rapora ve genel olarak Biden hükümetinin yaklaşımının Bin Salman'ın siyasi devamını nasıl etki yapacağını görmek gerek. Bu alanda göze çarpan ilk husus Bin Salman'ın Suudi Arabistan'daki konumunun sarsılmasıdır. Suudi veliahtı Trump döneminde Amerika'nın desteklerine özel bir şekilde göz dikmişti. Ancak Trump'ın yenilgiye uğraması ile pratikte en önemli destekçisini kaybetmiş oldu. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor bir kez daha Bin Salman'ın şiddet yanlısı yüzünü gözler önüne serdi. Bu yüzden Suudi hanedanı içinde de Bin Salman'ın Suudi kraliyet koltuğuna oturmasının bu ülkenin konumuna zarar vereceği kanaati yaygın düşünce haline gelmiştir. Sonuçta Bin Salman'a karşı iç gelişmelerin de artacağı söylenebilir. İkinci önemli nokta Muhammed Bin Salman'a karşı yaptırımlar gibi birçok uluslararası girişim ihtimalinin bulunmasıdır. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın raportörü Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sözlerinde de bu cinayetin failleri ve amirlerin dışlanmasının uluslararası arenada adaletin uygulanması doğrultusunda önemli bir adım olduğunu ve benzer cinayetler işleyenler için önemli bir mesaj sayıldığını belirtti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Cemal Kaşıkçı cinayeti raportörü sözlerine şunları ekledi. Beyaz Saray'dan sırf Muhammed Bin Salman'ın değil, onun uluslararası ilişkilerini de yaptırımlara tabi tutmasını istiyoruz. Amerikan hükümetinin Muhammed Bin Salman'a karşı yaptırım uygulama ihtimali uzak bir ihtimal olsa da bu kez Suudi veliahtına karşı dış baskıların iyice artacağı söylenebilir. Bu alanda göze çarpan üçüncü husus ise Muhammed Bin Salman'ın kraliyet tahtını elde etme şansının azalmasıdır. Onun rakiplerinin durumu bu raporlar ile iyileşmiştir. Bu bağlamda Amerika hükümeti eski veliaht Muhammed Bin Naif'e odaklanmıştır. Naif ise özellikle Muhammed Bin Salman tarafından iyice sıkıştırılmıştır. Bu doğrultuda Brookings Düşünce Kuruluşu'ndan Bruce Riddle şöyle yazıyor. Uluslararası toplum şimdi de Suudi eski veliahtı Muhammed Bin Naif'in özgür bırakılmasını istiyor. Bin Naif ise belli bir suçtan dolayı değil Muhammed Bin Salman'ın başına bela olduğu için tutuklanmıştır. Muhammed Bin Naif onlarca ve yüzlerce Amerikalı'nın canını kurtarıp El-Kaide'yi doğum yerinde yendi. Washington'un Suudi liderlerine bu hususta baskı yapması anormal bir girişim görünse de acil bir durumdur. Çünkü Muhammed Bin Naif Amerikalıların güvenliğine verdiği destekten dolayı özel bir konuma sahiptir. Son nokta ise Amerika hükümetinin bu raporu ile Suudi veliahtının siyasi kaderinin etkilenmesinin yanı sıra bir kez daha Bin Salman'ın siyasi çaylaklığı gözler önüne serildi. Şimdi de Suudi veliahtı bir kez daha Suudi kraliyet tahtına sırtını yaslamak için Amerikan hükümetinin desteğini kazanmalıdır. Belki de bu kez petrodolarlar bile Muhammed Bin Salman'ı kurtaramayacak. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Esvent 1399, Hicri Kameri 16 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 28 Şubat 2021 Pazar. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Esvent 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni 15 yıl aradan sonra Kutsal Kum kentine gittiler. İmam Hümeyni Hicri Şemsi 15 Hordat kıyamı ve bu kıyamdan sonraki hadiselerden sonra Hicri Şemsi 1343'te Despot Şah rejimi tarafından İran'ın dışına sürgün edildi ve Hicri Şemsi 12 Behmen 1357'de İran'a geldiler. İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinden sonra ise Şah rejiminin İran'ın Müslüman halkının İmam Hümeyni liderliğinde başlattı. Mücadele neticesinde çökmesiyle birlikte Kum kentine geldiler ve sade bir evde ikamet ettiler. İmam Hümeyni bundan birkaç ay sonra inkılabın yakından rehberliği zarureti ve başkent Tahran'da bulunmaları nedenlerinden dolayı Tahran'a geldiler. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Esvent 1359'da Bağızcı Irak rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaşın ilk başlarında Hüsnü Niyet Komitesi çalışmalarına başladı. İyi Niyet Komitesi Irak'la İran arasındaki savaşın barışçıl yollarla sona ermesi hedefiyle İslam Konferansı Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının önerisiyle ve liderler toplantısının onayıyla ortaya çıktı. Daha sonraları Barış Komitesi olarak ad değiştiren bu komite bazı İslam ülkeleri cumhurbaşkanlarından oluşuyordu. Tahran ve Bağdat'a ziyaretler düzenleyerek çatışan iki ülkenin en son görüşlerini alıyordu ve bu ülke yetkililerinin görüşlerini toplayarak oturumlar düzenliyordu. İyi Niyet Komitesi'nin ilk Tahran ve Bağdat ziyareti Hicri Şemsi 10 Esvent 1359'da yapıldı ve bu ziyaretin sonunda ilk planını sundu ki bu planda toprak bütünlüğüne saygı duyulması, toprakların zorla ele geçirilmemesi ve İran'la Irak arasında ateşkesin sağlanması ve geri çekilme ve tarafların Ervend su geçidinden nasıl yararlanacağına işaret edildi. İran'ın ateşkesin sağlanması yönünde ön şartı Irak'ın satılmış bağışçıların uluslararası sınırlara geri çekilmeleri ve Irak'ın savaşı başlatan taraf olarak tanıtılmasıydı ki Irak'ın muhalefetiyle bu plan ve Barış Komitesi'nin diğer planlarının hiçbir getirisi olmadı. Sonuçta Barış Komitesi 9 ziyaret ve 6 barış planını sunmasının ardından cephelerdeki şartların İran lehine olduğu bir sırada Hicri Şemsi 20 Haban 1365'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde hiçbir sonuca ulaşmadan çalışmalarına son verdi. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Esvent 1366'da Devrik Saddam rejiminin İran'a yönelik savaş cephelerinde ardı ardına uğradığı ağır yenilgilerden sonra bu rejim Tahran'daki yerleşim bölgelerini uzak menzilli füzelerle hedef aldı. Irak savaş uçaklarının Tahran ve İran'ın diğer kentlerdeki evleri 1,5 aydan daha fazla süre boyunca hedef alması neticesinde yüzlerce sivil insan ya şehit düştüler veya yaralandılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
S-400 mektubuna yanıt verilmedi.
Karar.
Davutoğlu, partilerin kapatılmasına karşıyım.
Yeni Asya.
Sivil toplum kuruluşlardan hukuk reformu çağrısı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Özgen Acar, 26 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde asgari ücretlinin arabası varmış başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan borç sorunu son bir yılda çarpıcı biçimde arttı. İktidarın toparlanıyoruz söylemi sözde kaldı. Gelirler azaldı, giderler arttı. Hükümetin ekonomide toparlanma söylemlerine karşın bütçe daha yılın ilk ayında 24.1 milyar TL açık verdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Geçen yılın Ocak ayında 12.7 milyar lira olan faiz giderleri bu yılın Ocak ayında 22 milyar liraya çıktı. Gelirler aynı ayına göre 33 milyar lira azaldı. İlk ayda örtülü ödenekten 267.8 milyon TL harcama yapıldı. Nerelere ödendiğine kafanızı yormayınız çünkü gizli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından başkan yardımcısı görevden alındı. 3 yılda 4 başkan değişti. Ahmet Kürşat Dostdoğru vekaleten TÜİK Başkanlığı'na getirildi. Bakalım soyadı gibi Dostdoğru olacak mı? TÜİK Başkan Yardımcısı'nın enflasyon rakamlarında ilk kez parmak oynatmadığı için görevden alındığına inanılıyor. Bu değişiklik TÜİK'e olan güveni sarstı. Görevden alınan Enver Taşlı, kurum içinden yetişmiş biriydi. Konunun tekniğine, hesaplamalara hakimdi. Yerine atanan kişinin istatistik geçmişin olmadığı yazıldı. %24 enflasyon da gerçekçi değil, enflasyon çok daha fazla. Gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor, son bir yılda %30 arttı. Birleşik Kamu İş'in yaptırdığı araştırmaya göre, Şubat'ta gıda fiyatları bir önceki aya göre %2.8 arttı. Açlık sınırı 3.313 liraya çıktı. En yoksul kesimin harcamalarının en az üçte birini ayırmak zorunda kaldı. Gıda fiyatları ise bu yılın ilk iki ayında %6.5, son bir yılda ise %29.7 artış gösterdi. Enflasyona karşı en korumasız durumdaki yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan hızlı artış oluşumu Şubat ayında da sürdü. Birleşik Kamu İş'in fiyatlarını Ankara'daki pazar ve çarşıda her ay düzenli olarak hazırladığı ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı halkın enflasyonu araştırmasının 2021 Şubat ayı sonuçları açıklandı. Şubat'ta gıda fiyatları bir önceki aya göre %2.8 oranında artarken son bir yılda ise %30 oranında artış yaşandı. Şubat'ta ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre değişmezken et, balık harcamaları yükselişini sürdürdü. Gıda fiyatlarında bu yılın ilk iki aylık döneminde %6.5 oranında artış yaşandı. İlk iki ayda ekmek, bulgur, un, makarna fiyatlarında %5.5, et ve balık fiyatlarında %5, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında %16.5 oranında artış gözlendi. Ocak-Şubat döneminde meyve fiyatlarında ortalama %4.6, sebze fiyatlarında %5.8 oranında artış, bakliyat fiyatlarında %2.4 oranında azalış yaşandı. İşlenmiş gıda fiyatlarında ise %2.8 oranında artış oldu. Yağ fiyatları %31.6 oranında arttı. Meyve fiyatlarında %32.8 oranında, sebze fiyatlarında ise %55.8 oranında artış yaşandı. Bakliyat fiyatları son bir yılda %17.4, diğer gıda fiyatları ise %11.5 oranında zamlandı.
Kazım Güleç 126 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde üniversitelerde 28 Şubat başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Boğaziçi'nde kayyum rektör atamasının yol açtığı tepkiler devam ederken diğer üniversitelerin durumu gündeme geliyor. Eski rektörün işine yaptığı kayırma ortaya çıkınca görevden alınan bir taşra üniversitesinde olup bitenlere İlişkin bir okurumuzun mesajındaki satırlar bu noktada düşündürücü. Bir rektör alkışlarla yüceltilerek iftiracı ve itirafçılarla 28 Şubatçı taifesiyle geldi ve kuvvetli olan haklıdır zalimane tavrıyla devrini bitirdi. Sonra aynı ekibin siyasi ve sivil örgütleri aldatarak atanmasını sağladığı yeni rektörle yine aynı makamlara gelerek 28 Şubat'ı aratır hale geldiği bir dönemi yaşıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kısacası değişen bir şey yok. Zulüm şiddetlenerek devam ediyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde yıllar geçiyor, ömürler bitiyor. Şahsi menfaat temin ettikleri, kendilerine ve eşlerine verilen görev ve unvanlarla çok aşikar olan iki kişinin iftirası sonucunda ve adliyenin ve emniyetin yanıltılması ile birçok kişilerin mağduriyetine sebep olundu. Yakınımızda biri var ki ilk etapta her çeşit mağduriyeti yaşamış, adli takipsizlikle suçsuzluğu, masumiyeti tescil edilmiş olmasına rağmen hala mağduriyeti devam ettiriliyor. Mağdurun hakkının zalimin müstehak olduğunun verildiği herkesin kuvvet haktadır, hak kuvvette değil diyebildiği hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz deyip böyle inandığı ve gereğine riayet ettiği hak ve adaletin hakim olduğu güzel günler dileklerimle.
Esfender Korkmaz 26 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide reform olur mu? Başlıklı yazısına yer veriyor. Siyasi iktidar mensupları her vesileyle ekonomi ve hukukta reform yapılacağını söylüyor. Demek ki bir reforma ihtiyaç var ama aydınlanması gereken sorular var. 1. Reformdan kasıt nedir? 2. Bu iktidar reform yapabilir mi? Siyasi iktidar bugüne kadar marjinal kararları reform olarak açıkladı. Ayrıca ekonomide reform yapamaz, yalnızca iki örnekle açıklayabilirim diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son 4 yıldır ekonomik istikrar sorunu döviz kurlarına esir oldu. Kur şokları girdi, ithalatının finansmanını artırıyor. Girdi temininde zorluk üretimi ve büyümeyi düşürüyor. İthal girdi fiyatları ve üretim maliyetleri artıyor, enflasyona yansıyor. 2018 yılında üfe %45'e, tüfe %25'e çıkmıştı. 2020 TÜFE'nin %15 olmasının nedeni kronik enflasyon üstüne binen kur artışıdır. 3 Kasım 2020'de dolar 8,54 TL idi. Türkiye'nin 1000 dolar getiren 8540 liraya bozuldu. 16 Şubat 2021'de dolar 6,95'e geriledi. Yabancı elindeki bu 8540 Türk lirası 1222,8 dolar aldı çıktı. Ayrıca faiz ve borsadan da kazandı. Böyle bir spekülatif saldırı altında kalan hiçbir ekonomi belini doğrultamaz. Kaynak kaybı olur. Ekonomik istikrar dikiş tutmaz. Bu saldırıdan korunmak için yapılması gereken belirsizlik ve dolarizasyon yaratan dalgalı kur politikasını değiştirmek ve yarı sabit kur politikasına geçmek gerekir. AK Parti seçim bildirgesinde Merkez Bankası kararlarına dalgalı kur politikasının devam edeceği yazılıdır. Kur politikasını değiştirmez. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını teminat altına almak ve faiz kararlarına siyasi müdahaleden uzak tutmak gerekir. Ayrıca Merkez Bankası yasasını değiştirip bankanın TL yanında kuru da gözetmesini sağlamak gerekir. Bu yol Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadarki uygulamalarına ters olur. Kabul etmez. Binde bir karşılık zorunluluğu getirerek sıcak parayı kontrol etmek gerekir. Kambiyo rejimini disipline etmek gerekir. Finans sektörü buna izin vermez. Ayrıca sıcak paraya ihtiyaç var diye hükümet bunu yapmaz. Gerçekte sıcak parayı kontrol ederek spekülatif saldırıları kaldırırsak ekonomide kırılganlık azalır ve doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelir. Türkiye'de kamu kesimi ekonominin 1/4'idir. Ayrıca devlet rekabet piyasasını düzenler. İstikrar için kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve verimliliğinin yüksek olması gerekir. Bunu sağlamak için kamuda reform yaparak piyasa-devlet optimum dengesinin sağlanması gerekir. Piyasada tekeline dönüşen telekom gibi altyapı yatırımlarının stratejik enerji dağıtımının devletleştirilmesi gerekir. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte programımızın 34. bölümünü dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde İslam dininde kadınların şahitlik etme meselesiyle ilgili şüphelere ve sorulara cevap vermek istiyoruz. Kadınların meseleleriyle ilgili duyulan şüphelerden biri, kadının şahitlik etme meselesidir. Bakara suresinin 282. ayetinde yer alan bu mesele insanların aklına birçok soru işareti getiriyor.
Bu
Kadınların şahitlik meselesinin kökleri Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 282. ayetine dayanıyor. Allahu Teala bu ayette şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile biri yanılırsa, diğerinin ona hatırlatması için iki kadın olsun.
İslam dininin kutsal şeriatinde kadın ve erkek pratik şuur ve idrak gücü bakımından birbiriyle ortaktır ve ilahi hikmet böyle olmalarını icap etmiştir. Zira Yüce Allah birçok ayette kadın ve erkeğin eşit düzeyde düşünmeye ve anlamaya davet eder. Eğer kadınlar erkeklere nazaran daha az şuur ve idrak gücü olsaydı, bu hitaplar onları kapsamaz ve sadece erkeklere yapılır. Allahu Teala, Müminun suresinin 80. ayetinde tüm insanları ister kadın ister erkek olsun, öldürme ve diriltme yönündeki gücü üzerinde düşünmeye davet ederek şöyle buyurmakta. Ve o yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Dolayısıyla kadın ve erkek arasında şuur ve idrak gücü bakımından hiçbir farklılık söz konusu değildir.
Kadın ve erkeğin şahitlik etme meselesinde eşitsizin hikmetleri vardır. Ve eğer titiz bir şekilde ve psikolojik bakışla irdelenecek olursa, bu semavi dinin nurani ahkamının azametini daha da belirgin hale gelir. Burada önemli olan nokta, bu eşitsizliğin her alanda söz konusu olmaması ve sadece başta kadınlara özel alanlar olmak üzere bazı alanlarda geçerli olmasıdır. İslam dininde bu gibi durumlarda bir kadının tek başına şahitliği yeterlidir. Ve hatta yer yer erkeğin şahitlik yapması mevzu bahis bile olamaz. Yine kadının şahitliği, varisin vesayetinin dörtte biri için yeterlidir. Ve bir başka erkek veya kadının şahitlik etmesine hacet yoktur.